Ayrım 13.
Sayfa 134. Bilimsel olarak koşullu refleks ilkesinin eski ilkenin bir gelişimi olduğunda kuşku yok. Pavlov ilkesi şu: B uyarımı C tepkisine yol açsın. Belli bir hayvan B ile birlikte sık sık A uyarımını deneyimlesin. Sonuç olarak çok kez B olmadığında bile A uyarısı C tepkisine yol açacaktır. Eğer A, B ve C yerine düşünceleri koyarsak, Pavlov'un ilkesi düşüncelerin çağrışımı ilkesi olur çıkar. Kuşkusuz her iki ilke de bir alanda geçerlidir. Tek tartışmalı sorun bu alanın uzanımıdır. Bentham ve onu izleyenler Harley ilkesindeki alan uzanımını abarttılar. Pavlov ilkesini kimi davranışçıların abartması gibi. Bentham için psikolojide belirgincilik, determinizm önemlidir. Çünkü o, daha genel olarak insanları kendiliğinden erdemli kılacak yasalar derlemesi ya da toplumsal bir sistem kurmak istemişti. En büyük mutluluk ilkesi. Onun ikinci ilkesi olan en büyük mutluluk ilkesi bu noktada erdemi tanımlamak için gerekli olmuştur. İyi olan zevk ve mutluluktur. Bu sözcükler eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Kötü olan acıdır. Böylece bir durum, zevk kefesi acı kefesine ağır basıyorsa iyidir. Olanaklı bütün durumlarda acıya karşı en büyük zevk ağırlığına sahip olan durum en iyi durumdur. Yararcılık konusunda yeni hiçbir şey yoktur bu öğretide. Daha 1725'te Hutchison savunmuştu onu. Bentham, Priestley'e geri götürür öğretiyi. Halbuki Priestley'nin bu konuda bir iddiası yoktur. Locke'da gizil olarak bil kuvve bulunan öğretide Bentham, onu çeşitli pratik sorunlara güçlü biçimde uygulayarak yenilik yapmıştır. Artımı, meziyeti buradadır onun. Bentham sadece iyiliğin, genelde mutluluk olduğunu değil, her bireyin daima kendisi için mutluluk olduğuna inandığı şeyi izlediğini savunur. Yasa koyucunun işi, kamu çıkarlarıyla özel çıkarlar arasında uyuşum sağlamaktır. Kamu çıkarına hırsızlıktan kaçınacağım. Etkili bir ceza yasasının bulunması sadece kendi çıkarıma. Böylece ceza yasası, bireylerin çıkarlarının toplumun çıkarlarıyla uyuşmasını sağlama yöntemidir. Onun yerindeliğinin nedeni bu. Katiller, başka cinayetleri önlemek için ceza yasasıyla cezalandırılır. Bir caniden nefret ettiğimiz için değil. Cezanın şiddetli olmasından çok kesin olması önemlidir. Bentham'ın yaşadığı günlerde İngiltere'de küçük suçlara bile ölüm cezası verilirdi. Bunun sonucu olarak jüriler sık sık cezayı aşırı buldukları için suçlamayı reddederlerdi. Bentham en adi suçlar dışında ölüm cezasının kaldırılmasını savundu. Ölmeden önce ceza kanunu o yönde hafifletildi. Medeni yasanın dört amacı olmalıydı. 1- Beslenme, 2- Bolluk, 3- Güvenlik, 4- Eşitlik. Onun özgürlükten söz etmeyişine dikkat edilmeli. Gerçekte Bentham özgürlüğe pek azaldırış etmiş. Fransız devriminden önce geçen Büyük Catherine ve İmparator Francis türünden iyiliksever otokratlara hayranlık duymuş. İnsan hakları öğretisini büyük ölçüde küçümsemiş. Onları apaçık saçma saymış ve insan haklarını saçmanın dik alası bulmuş. Fransız devrimcileri Declaration des Droits de l'Homme'un insan hakları bildirisini yayınladığında onu metafizikten başka bir şey olmayan bir çalışma olarak nitelendirmişti. Bildiri maddeleri üçe ayrılabilirdi. 1- Anlaşılmaz olanlar, 2- Yanlış olanlar, 3- Hem anlaşılmaz hem de yanlış olanlar. Bentham'ın ideali özgürlük değil, güvenlikti. Savaş ve fırtınalar bir şey öğrenmek için yararlıdır. Barış ve sükunetlerse erinç için. Bentham'ın köktenciliğe doğru derece derece evriminin iki kaynağı bulunmakta. 1- Zevk ve acı hesabından çıkarılmış eşitliğe olan inanç. 2- Usun, Bentham'ca anlaşıldığı biçimdeki hakemliğine baş eğme konusundaki sarsılmaz karar. Bentham'ın eşitlik tutkusu onu, insanların malını çocukları arasında eşit olarak bölmesini savunmaya ve vasiyet özgürlüğüne karşı çıkmaya götürmüştür. Bu sevgi, monarşiye ve miras kalan aristokratlığa karşı çıkmaya da yol açmıştır. Onun, us, akıl temeli olmadan inanmayı hayırlaması, Tanrı'ya karşı inanç dahil dini hayırlamasıyla sonuçlanmıştır. Bu, Bentham'ın hukuktaki saçmalık ve anormalliklerin tarihsel kaynakları ne denli saygıdeğer olursa olsun onları keskin biçimde eleştirmesine yol açmıştır. Herhangi bir şeyi geleneksel diye hoş görecek değildi. İlk gençlik yıllarından başlayarak Amerika'daki İngiliz emperyalizmine, başka ulusların emperyalizmine karşı çıkmış, sömürgeciliği ahmaklık saymıştı. James Mill etkisiyle pratik politikada yan tutmaya razı oldu. James Mill'den 5 yaş daha gençti. Onun ardılı olarak oturması için bir ev de verdi. Bir zamanlar Milton'ın olan ev. Çoğu Hindistan şirketinde Hindistan tarihinin yazılmasına katkıda bulunan John Stuart'ın oğlu da şirket lağvedilene değin orada çalıştı. James Mill. James Mill, Condorcet ve Helvetius'a büyük ölçüde hayranlık duymuştur. Zamanın bütün köktencileri gibi eğitimin mutlak kudretine inanmıştı. Kuramlarını oğlu John Stuart Mill üzerine uygulamış ve bu uygulamanın sonucu kısmen iyi, kısmen de kötü olmuştu. En önemli kötü sonuç, John Stuart'ın babasının etkisini, onun görüşünün darlığını fark ettiğinde bile silkip atamamasıydı. James Mill, Bentham gibi zevki tek iyi ve acıyı tek kötü saymıştı. Epikros gibi ılımlı zevke en büyük değeri vermişti. Entelektüel zevkleri çok iyi ve ılımlılığı belli başlı erdem saymıştı. Herhangi bir şeyde yoğunluk, onun için aşağılayarak uygun görmemenin başka türlü dile getirilmesiydi, diyor John Stuart. Babası söz konusu olduğunda duygu üzerinde durulmasına karşı çıktığını ekliyor. Bütün yararcı okul gibi James Mill de her türlü romantikliğe şiddetle karşı durmuş ve insan kanılarının onlarla ilgili tanıtların ağırlığıyla belirleneceğini ummuştu. Bir uyuşmazlık da yanlara eş hüner olanağı verildiğinde büyük sayıda insanın doğruyu bulacağına ahlaksal bir kesinlik vardır gözüyle bakılır. James Mill'in görüşü heyecansal yapısının yoksulluğuyla sınırlanmıştır. Fakat bu sınırlar içinde o çalışkanlık, yalnızlık, rasyonellik artamlarına, meziyetlerine sahiptir. 1808'de doğmuş olan John, ölümüne değin 1873, sulandırılmış Bentham'cı bir öğretiyi savunmuştur. 19. yüzyılın ortalarında Bentham'cıların İngiliz yasama organına ve politikasına etkisi, heyecana hiç başvurmadıkları düşünülürse şaşılacak ölçüde büyüktür. Genel mutluluğun en yüksek iyi, summum bonum, olması lehine değişik kanıtlar ileri süren Bentham'ın kimi kanıtları, başka ahlaksal kuramların keskin eleştirileridir. Siyasal safsatacılık, sofistlik üzerine yazdığı denemede o, Marx'ı önceler görünen bir dille duygusal ve çileci ahlakların yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet ettiğini ve burjuva bir rejimin ürünü olduğunu söyler. Özveri ahlakını öğretenler, yanlışlığın kurbanı değillerdir. Onlar, başkalarının kendileri için özveride bulunmasını isteyenlerdir. Ahlaksal düzen, çıkarlar dengesinden doğar. Yönetici ortaklıklar, yönetenlerle yönetilenler arasında bir çıkar özdeşliği bulunduğunu ileri sürer. Reformcular, bu özdeşliğin henüz var olmadığını açığa koyup onu gerçekleştirmeye çalışır. Herkes zevkini izlerse, ahlak ve yasamaya sadece çıkar ilkesi bir ayraç verebilir. Ve bu toplumsal bilim temelini oluşturur. Bentham'ın ilkesi lehine belli başlı olumlu kanıtı, o ilkenin görünüşte ayrı ahlaksal sistemlerde gerçekten içerildiğidir. Yine de bu, sadece onun genel görünüşünün ciddi biçimde sınırlanmasıyla anlaşılır bir biçim kazanır. Bentham sisteminde açık bir boşluk bulunmaktadır. Eğer herkes daima kendi zevkini izlerse, yasa koyucunun genel olarak insanlığın zevkine uymasını nasıl sağlarız? Bentham'ın içgüdüsel iyiliği sorunu kendisinden gizlemiştir. Bu iyiliğini psikolojik kuramları yüzünden fark edememiştir. Eğer bir ülke için yasa düzenlemekle görevlendirilseydi, önerilerini kamu çıkarı diye kavradığı şeyle çerçevelemiş olacak, kendi çıkarını ya da bilinçli biçimde sınıfının çıkarını ileri sürmeyecekti. Bu olguyu kabul etseydi, psikolojik öğretilerini değiştirmek zorunda kalacaktı. Yeterli gözetim ve demokrasi aracılığıyla yasa koyucular özel çıkarlarını ancak kamuya yararlı olacak biçimde geliştirebilecekleri biçimde denetleyebilir. Bentham'ın yaşadığı günlerde demokratik kurumların çalışmasıyla ilgili bir yargı biçimlemeye yarayacak ölçüde gereç yoktu. İyimserliği hoş karşılanabilirdi. Belki demokrasiden düş kırıklığına uğramış çağımızda ise oldukça basit bulunabilir. John Stuart Mill, Çıkarcılık adlı yapıtında yanlış bir kanıt verir. Nasıl geçerli sayılabildiğini anlamanın güç olduğu kanıt şöyledir. Zevk, arzu edilen tek şeydir. Böylece arzulanabilir tek şeydir. Sadece görünen şeyler görülebilir, işitilen şeyler işitilebilir. Aynı biçimde arzu edilen şeyler arzulanabilir. Bir şeyin görünmesi gerekliyse görülür olmasıyla, arzu edilmesi gerekliyse arzu edilir olması fark etmez. Arzu edilir ahlaksal kuramı önceden varsayan bir sözcüktür. Arzu edilmesi gerekenden arzu edilir olanı çıkaramayız. Zevk ve yetenek. Eğer kişi gerçekten ve kaçınılmazlıkla kendi zevkini izliyorsa, onun başka bir şey yapması gerektiğini söylemenin yeri yoktur. Kant, yapmanız gerekir anlatımının yapabilirsiniz demek olduğunda direndi. Yapma yeteneğiniz yoksa bir şey yapmanız gerektiğini söylemenin yeri olmadığını iddia etti. Herkesin daima kendi zevkinin ardına düşmesi gerekliyse ahlak uzgörüye indirgenir. Başkalarının çıkarları adına onların da gerçekte sizin çıkarlarınız için çalışacağını düşünerek çalışabilirsiniz pekala. Siyasette de işbirliği karşılıklı alışveriştir. Çıkarcıların öncüllerinden başka bir vargı geçerli olarak çıkarılamaz. Burada iki seçik soru içerilir. 1. Herkes kendi zevkinin ardından mı gider? 2. Genel mutluluk insan eyleminin doğru sonucu mudur? Herkesin kendi mutluluğunu arzuladığı söylendiğinde bu iki anlama gelebilir. 1. Herkesin bildiği beylik bir anlam. 2. Ne istersem isteyeyim, isteğime kavuşmaktan zevk alacağım gibi bir anlam. Bu bakımdan ne istersem isteyeyim o bir zevktir. Gerçek bir tarzda da olsa isteklerimin zevk olduğu söylenebilir. Öğretinin beylik doğru yanı da bu. Bir şeyi bana vereceği zevk dolayısıyla istediğim amaçlanıyorsa bu genellikle doğru değil. Acıktığım zaman yiyecek isterim. Açlığım sürdükçe yiyecek bana zevk verecektir. Bir arzu olan açlık önce gelir. Zevk arzunun sonucudur. Zevk için dolaysız bir arzunun bulunduğu zamanlar olduğunu hayırlamıyorum. Tiyatroya gidip Felek'ten Bir Gece çalmak isterseniz, size en büyük zevki vereceğini düşündüğünüz oyunu seçersiniz. Fakat zevk yolunda dolaysız arzuyla belirlenen eylemler ayrılsal, istisnai ve önemsizdir. Herkes belli başlı işlevliğini, faaliyetini, zevk ve acı hesabından önce gelen arzularca belirler. Zevk nesnesi ne olursa olsun bir mazoşist ızdırap duymayı yeğleyecektir. Kuşkusuz mazoşist arzuladığı acıdan çıkarır zevki. Zevk arzudan türer, arzu zevkten değil. Kişi zevki dışında hiçbir şeyle kendisini etkilemeyen bir şey isteyebilir. Örneğin, ülkesinin tarafsız olduğu bir savaşta bir yanın galip gelmesini, genel mutluluğun artışını, genel acının azalmasını, ya da Carlyle gibi bunun tam tersini. Arzular değişik olduğundan zevkler de değişir. Arzular çatıştığından ahlak gereklidir. İlk çatışma nedeni bencilliktir. Çok kişi başlarından çok kendi refahıyla ilgilenir. Hiçbir bencillik ögesinin bulunmadığı yerde de çatışmalar çıkması mümkündür pekala. Herkesin Katolik olması arzulanabilir ya da Kalvinci olması. Böyle bencil olmayan çıkarlar toplumsal uyuşmazlıklarda, arzularda sık sık içerilir. İki katlı bir amacı vardır ahlakın. O ereklerden biri iyi ve kötü arzuları ayırma ölçütü bulmak, öbürü ise övgü ve yergi aracılığıyla iyi arzuları geliştirmek ve ötekileri geri itmek. Yararcı öğretinin ahlaksal bölümü. Yararcı öğretinin psikolojik bölümünden mantıksal olarak bağımsız olan ahlaksal bölümü şöyle der. Genel mutluluğu geliştiren istek ve eylemler iyidir. Bir eylemin niyeti olması gerekmez bunun, sonucu olması gerekir. Bu öğretinin lehine ya da aleyhine geçerli bir kurumsal kanıt var mıdır? Nietzsche ile ilgili olarak benzer bir sorun karşısında buluruz kendimizi. Nietzsche ahlakı, insan ırkının bir azınlığının ahlaksal öneme sahip olduğunu, geri kalanların mutluluğu veya mutsuzluğunun bilinmezlikten gelinmesini savunduğu için çıkarcı ahlaktan ayrılır. Ben kişisel olarak bu uyuşmazlığın bilimsel bir sorunda kullanılabilecek kuramsal kanıtlarla ele alınabileceğine inanmıyorum. Nietzsche'nin aristokrat saymadıkları onun ahlakına karşı çıkacak, böylece sorun kuramsal olmaktan çok siyasala dönüşecektir. Çıkarcı ahlak demokratiktir ve romantiklik karşıtıdır. Demokratlar onu kabul edebilir. Fakat Byron ve Byroncu bir dünya görüşünü sevenler kanıma göre sadece pratik olarak hayırlanabilir, reddedilebilir. Arzulara karşıt olarak sadece olgulara başvuran düşüncelerle değil. Felsefesel köktenciler geçit okuluna mensuptu. Sistemleri kendilerinden daha önemli iki okulun doğuşuna yol açtı. Darwincilik, sosyalizm. Darwincilik, Malthus'un nüfus kuramının bütün hayvan ve insan yaşamına uygulanmasıydı. Benthamcılar, siyasal ve ekonomik siyaset ve ekonominin bütünleyici parçasıydı. Zaferin en başarılı kapitalistlere en çok benzeyen hayvanlara gittiği global, özgür bir yarışmaydı Darwinci görüş. Darwincilikten ayrılık. Malthus'un etkisinde kalmıştı ve felsefesel köktencilere sempati duymaktaydı Darwin. Bununla birlikte ortodoks ekonomicilerin hayranlık duyduğu yarışma düşüncesiyle Darwin'in evrimin itici gücü olarak ilan ettiği sağ kalma savaşımı arasında büyük bir ayrım bulunmaktaydı. Ortodoks ekonomideki özgür yarışma çok yapay bir kavramdı. Yasal sınırlamalar içinde tutuklanmıştı. Rakibinizden daha ucuza satabilir fakat onu öldüremezsiniz. Devletin silahlı güçlerini yabancı imalatçıları sindirmek için kullanamazsınız. Kapitale sahip olma şansı bulunmayanlar şanslarını devrim yaparak arttırmaya kalkışmamalı. Özgür yarışma Bentham'cıların anladığı biçimiyle hiç de gerçekten özgür değildi. Darwinci yarışma bu tür bir sınır içinde değildi. Belden aşağı vurmama diye bir kurala sahip bulunmuyordu. Hayvanlar arasında yasa çerçevesi yoktur. Yarışma yöntemi olarak savaş da işin içinde tutulmuş değildir. Yarışmada başarı sağlamak amacıyla devletin kullanılması Benthamcıların görüşüne sığmıyordu. Fakat Darwincilikte pekala mümkündür. Darwin her nedenli gerçek liberalse de Nietzsche ondan ancak küçümseyerek söz ederse de en uygun olanın canlı kalması ilkesi Bentham'dan çok Nietzsche felsefesine benzer bir felsefeye varmıştır. Bununla birlikte türlerin kökeni, orijini 1859'da basıldığı için daha sonraki bir döneme ilişkin. Onun siyasal içerimleri önceleri fark edilmemiş. Hodgkin Owen. Sosyalizm tersine Benthamcılığın gözde olduğu günlerde ve ortodoks ekonominin dolaysız bir sonucu olarak başlamış işi. Bentham'la içten ilişkili Malthus ve James Mill'le içten ilişkili Ricardo, malın değişme değerinin üretim sırasında verilen emeğe bağlı olduğunu öğretmiş. Ricardo kuramını 1817 yılında yayınlamış ve 8 yıl sonra eski bir deniz subayı olan Thomas Hodgkin, kapitalin iddialarına karşı savunulan emek adlı ilk çalışmasıyla kurama sosyalist katkıda bulunmuştur. Thomas Hodgkin, Ricardo'nun ileri sürdüğü gibi eğer bütün değer emek yönünden ortaya konuyorsa, o halde bütün ödül emeğe ait olmalıdır diyor. Arazi sahibi ve kapitalistin eline geçen payın haraç olduğunu söylüyordu. O sırada Robert Owen, imalatçı olarak sahip olduğu pek çok pratik deneyden sonra Ricardo ve Hodgkin'in kuramı ile ikna edildi ve sosyalist oldu. Sosyalist sözcüğünün ilk kullanımı 1827'de Owen'ı izleyenlere uygulanmış. Owen, emeğin yerini makinenin almakta olduğunu ve bırakınız yapsın ilkesinin işçi sınıfına mekanik güçle savaşım için yeterli olanak sağlamadığını ileri sürmekteydi. Onun kötülüklerle başa çıkmak için ileri sürdüğü yöntem modern sosyalizmin en eski biçimiydi. Owen, Bentham'ın arkadaşıydı ise de felsefesel köktenciler onun yeni öğretilerini beğenmediler. Gerçekte sosyalizmin çıkışı onları daha az köktenci ve daha az felsefi duruma getirmişti. Hodgkin, Londra'da bir miktar ardıl sahibi oldu. James Mill dehşete kapıldı. mülkiyet görüşleri çirkin. Sosyalistler mülkiyetin var olmaması gerektiğini, kendileri için zararlı olduğunu düşünür gibi. Kuşku yok, aralarında kötü niyetliler de var. Çılgınca istedikleri şeyin kendi elleriyle çağırdıkları bir felaket olduğunu anlamıyor ahmaklar. Bu parça 1831'de yazılmış olan bir mektuptan alınmıştır. Kapitalizmle sosyalizm arasındaki uzun savaşın başlangıcı gibi görülebilir. Daha sonraki bir tarihte James Mill, öğretiyi Hatzkin'in deli saçması düşüncelerine yükler ve şöyle der: "Eğer yayılsaydı bu kanılar, uygarlığın toplumun yıkılışı demek olacaktı. Hem de Hunların ve Tatarların ezici akınlarından daha kötü biçimde. Sosyalizm sadece siyasal ve ekonomik olduğu sürece felsefe tarihinin görüş alanına girmez. Fakat Karl Marx'ın elinde bir felsefeye ulaşmıştır." Konu 12. Karl Marx. Karl Marx'ın sosyalizmi bilimsel duruma getiren kişi olduğu söylenir. Avrupa'nın yakın tarihini çekim ve itimiyle egemenliği altında tutan güçlü bir eylem yaratma yolunda başkasından daha çok şey yaptığı eklenir. Onun genel çizgiler dışında siyaset ve ekonomi görüşünü ele almak bu kitabın işi değil. Marx'ı sadece bir filozof ve başkalarının felsefelerine etki etmiş bir kişi olarak incelemek istiyorum. Bir yönde o, Hatzkin gibi felsefesel köktencilerin ürünüdür. Onların rasyonalizmini ve romantiklere karşı çıkışlarını sürdürür. Başka bir açıdan materyalizmi yeniden canlandırır ve ona yeni bir yorum ve insan tarihiyle ilişkili yeni bir boyut kazandırır. Bu bakımdan sınıflamak güçtür Marx'ı. Bir başka bakımdan da büyük sistem kurucularının sonuncusudur ve Hegel'in ardalıdır. Ustası gibi insan evrimini özetleyen bir formüle inanır. Bu yönlerden herhangi biri üzerinde durmak, öbür yönleri ihmal etmek, Marx felsefesinin yanlış ve bozulmuş bir görüntüsünü vermek olur. Onun yaşantısındaki olaylar yol açmıştır kısmen bu karmaşıklığa. Sanctus Ambrosius'un dünyaya geldiği gerek devrim, gerekse Napolyon çağında derinliğine Fransız etkisinde kalmış olan Trier'de doğmuştur, 1818. Almanya'nın çok bölgesinden daha kozmopolit bir kent. Ataları hahamdı. Babası daha Marx çocukken Hristiyanlığı seçmişti. Bir soyluyla evlendi. Yaşamı boyunca ona bağlı kaldı. Üniversitedeyken o sıralar geçerli olan Hegelcilikten ve Feuerbach'ın Hegel'e materyalizm noktasından baş kaldırmasının etkisinde kaldı. Gazetecilik yapmayı denedi. Yönettiği Rheinische Zeitung köktenciliği yüzünden kapatıldı. 1843'te Fransa'ya sosyalizmi incelemeye gitti. Manchester'da bir fabrikanın müdürü olan Engels'le orada tanıştı. Engels'in yardımıyla İngiltere'deki işçi durumunu ve İngiliz ekonomisini öğrendi. 1848 devriminden önce olağanüstü bir uluslararası kültür sağladı. Batı Avrupa söz konusu olduğunca ulusal bir yönelim göstermedi. Slavlardan nefret ettiği için Doğu Avrupa hakkında aynı şey söylenemez. 1848 Fransız ve Alman devrimlerine katıldı. Bu katılıma karşı tepki 1849'da İngiltere'ye sığınmasına yol açtı.